Ayrım 17 Kurt Tezgahı Ken Follett Sayfa 177 7. Bölüm Çay sırasında gerek Lydia'nın gerekse Charlotte'un durgunluğu Walden'ın gözünden kaçmamıştı. Aslında onun da aklı başka yerlerdeydi. Bu yüzden de çay sohbeti pek bir şeye benzememişti. Akşam yemeği için giyindikten sonra konuk odasına indi. Eline bir kadeh içki alıp karısıyla kızının inmelerini bekledi. Yemeği dışarıda Ponta Darvis'de yiyeceklerdi. Yine güzel, ılık bir akşamdı. Mevsim hiç olmasa hava yönünden güzel geçmekteydi. Alex'in Savoy Oteli'ne kapatılması Ruslarla uzlaşmanın yavaş temposunu hızlandırmaya yetmemişti. Alex tıpkı bir kedi yavrusu gibi insanın sevgisini çekiyordu. Ama kedi yavrularının sivri dişlerine de sahipti. Walden'ın Karadeniz'den Akdeniz'e inen uluslararası su yolu önerisine Alex kesinlikle yetersiz bulmuştu. Çünkü bir savaş durumunda Rusya'da, İngiltere'de istedikleri kadar iyi niyetli olsunlar, Türklerin kanalı kapamasına engel olamazlardı. Rusya yalnızca bu geçitten yararlanma hakkıyla yetinmiyor, gerekirse bunu zorla uygulattıracak yetkiyi de istiyordu. Walden ve Alex Rusya'ya bu yetkinin nasıl verilebileceğini tartışırken Almanlar da kendileri için çok önemli bir projeyi tamamlamış, Kiel kanalını genişletmişlerdi. Böylece Kuzey Denizi'ndeki savaş alanından çekilen dreadnoughtları Baltık Denizi'nin güvenli sularına sığınabilecekti. Ayrıca Churchill'i telaşlandırıp Walden'a gelmesine yol açan para politikaları sonucu altın rezervleri de rekor bir düzeye varmıştı. Almanya savaş için bundan daha hazır olamazdı. Geçen her gün bir İngiliz-Rus ittifakını daha kaçınılmaz yapıyordu. Fakat Alex gerçekten çok soğukkanlıydı. Hiçbir kararı aceleye getirmiyordu. Almanların sanayi gücü, hükümeti, ordusu ve doğal kaynakları hakkında Walden'ın bilgisi arttıkça dünyanın en güçlü ülkesi unvanını İngiltere'nin elinden kolaylıkla kapabileceğini anlıyordu. Aslında İngiltere özgür kaldıkça birinci olmuş, ikinci olmuş ya da dokuzuncu olmuş umurunda bile değildi. Yurdunu çok seviyordu, övünç duymaktaydı. Sanayisi milyonlarca insana iş sağlıyor, demokrasisi bütün dünyaya örnek oluyordu. Nüfusu giderek daha iyi eğitim görmekteydi. Bunun sonucu olarak da halkın daha büyük bir bölümü oy hakkı kazanacaktı. Kadınlar bile eninde sonunda oy hakkı alırlardı. Ama önce cam kırıp taşkınlık gösterilerine son vermeleri gerekirdi. Ülkesinin tarlalarını, tepelerini, operalarını, müzik salonlarını, kentlerin ışıklı cıvıltılarıyla kırsal bölgelerin telaşsız, huzur verici yaşamını seviyordu. Buluşçularıyla, oyun yazarlarıyla, iş adamlarıyla, sanatçılarıyla göğsü kabarıyordu. Evet, İngiltere görkemli bir yerdi. Prusya'nın dar kafalı istilacıları da bunu bozamayacaktı. Walden elinden geleni yapmaya kararlıydı. Ama elinden bir şey gelip gelmeyeceği de içini sıkan bir kuşku oluyordu. Modern İngiltere'yi ne kadar anlıyordu acaba? Anarşistler, kadın hakları militanları, Churchill ve Lloyd George gibi ateşli gençlerin yönetimi, her şeyi bozmaya kararlı bir işçi partisi ve her zamankinden güçlü işçi sendikaları vardı. Gerçi ipler hala Walden ve onun gibilerin elindeydi. Kadınları yüksek sosyeteyi oluşturuyor, erkeklerse egemen sınıf oluyordu. Ama ülke eskisi gibi kolayca yönetilebilir olmaktan çıkmıştı artık. Bazen yüreği kararıyordu Walden'ın. Her şey giderek kontrolden çıkar gibiydi. O gün Charlotte'un odaya girmesiyle kontrolünü yitirdiği alanın yalnızca siyasal olmadığını anımsadı. Kızının üzerinde hala çay saatinde giydiği tuvalet vardı. ''Birazdan çıkıyoruz.'' dedi Walden. ''İzin verirseniz ben evde kalmak istiyorum.'' dedi Charlotte. ''Biraz başım ağrıyor.'' ''O zaman hemen aşçıya haber ver. Yoksa sıcak yemek bulamazsın.'' İstemiyorum, odama bir tepsi getirtirim. Rengin biraz soluk, bir kadeh şıra iç, iştahını açar. Olur. Charlotte otururken Walden da bir kadehe şıra doldurdu. Kadehi kızına verirken annenin artık bir işi ve evi var dedi. Çok sevindim dedi kızı soğukça. Baldın derin bir soluk aldı. O konuda hatalı olduğumu söylemek isterim. Oo dedi Charles şaşırmıştı. Hatalarımı bu denli ender mi kabul ediyorum diye geçirdi içinden Walden. Sonra da devam etti. Ama tabii bebeğin babası olan o gencin kaçtığını, annenin de utancından evine gidemediğini bilmiyordum. Ama soruşturmalıydım. Senin de haklı olarak söylediğin gibi o kız benim sorumluluğumdaydı. Charlotte bir şey söylemedi fakat uzanıp yanında oturan babasının elini tuttu. Walden duygulanmıştı. Çok merhametlisin diye devam etti Walden. Umarım hep böyle kalırsın. Yine umarım bu yardımseverlik duygularını daha ılımlı biçimde açığa vurmasını öğrenirsin. Charlotte babasına baktı. Elimden geleni yaparım baba. Düşünüyorum da acaba seni biraz fazla mı koruduk yoksa? Doğal olarak nasıl yetiştirileceğin konusunda annen karar verdi fakat ben de hemen her zaman onunla aynı fikirdeydim. Çocukların yaşam gerçeklerinden habersiz olmamaları gerektiğini söyleyenler de vardır. Ama bunlar sayıca çok azdır ve oldukça yontulmamış insanlardır. Bir süre hiç konuşmadılar. Lydia'nın giyinmesi her zaman olduğu gibi saatler sürüyordu. Walden'ın Charlotte'a söylemek istediği başka şeyler de vardı ama bir türlü cesaretini toplayamıyordu. Kafasında konuya girmek için çeşitli yollar denemiş ama tümünü de çok utandırıcı bulmuştu. Charlotte ses çıkarmadan yanı başında oturuyordu. Acaba kızı o anda aklından neler geçtiğini tahmin edebilir mi diye düşündü Walden. Lydia'nın hazırlığı her an bitebilirdi. Ya şimdi olurdu ya hiç. Genzini temizledi. İyi bir adamla evlenir, şu an sana bilinmez görünüp hatta biraz da korku veren şeyleri onunla birlikte öğrenirsin. Bu kadarı yeterdi belki, konuyu burada kapatmalıydı. Biraz daha cesaret. Ama yine de önceden bilmen gereken bir şey var. Aslında bunları sana annenin anlatması gerekir. Ama nedense annen bunu yapmayacakmış gibi geliyor bana. Bu yüzden de benden duyacaksın. Ellerini oyalayacak bir şey olsun diye bir puro yaktı. Artık dönüş yoktu. İçinden Lydia'nın gelip konuşmanın son bulmasını diledi. Ama karısı hala görünür de yoktu. Anne ile bahçıvanın ne yaptığını biliyorum demiştin. Bu yaptıkları yanlıştı çünkü evli değildiler. Ama evliyken yapılınca gerçekten çok güzel bir şeydir. Walden yüzünün kızardığını hissediyordu. Charlotte başını kaldırıp yüzüne bakmasın diye dua etti. Bedensel olarak çok güzeldir diye devam etti. Tanımı olanaksız, belki şömineden gelen tatlı sıcaklığa biraz benzetilebilir. Ama asıl önemli olan bu şeyin ruhsal bakımdan mükemmelliğidir. Eminim bunu sen şimdi anlamayacaksın. Bir erkekle karısı arasındaki bütün sevginin, iyi duyguların, saygının, kısacası her şeyin anlatımı gibi bir şeydir. Bunu insan gençken pek anlamayabilir. Özellikle kızlar yalnızca kaba yönünü görürler. Bazı talihsiz insanlarsa bu işin güzel yanını hiçbir zaman keşfedemezler. Ama sen bunu ararsan ve kendine koca olarak aklı başında seni seven iyi bir adam seçersen mutlaka bulursun. İşte sana bu yüzden bunları anlatıyorum. Seni çok utandırdım mı? Charlotte babasını çok şaşırtan bir şey yaparak onu yanağından öptü. Evet ama kendini utandırdığın kadar değil dedi. Walden buna güldü. Pritchard girdi odaya. Arabanız hazır lordum. Lady Walden da sizi holde bekliyor. Walden ayağa kalktı. Annene bir şey söylemek yok tamam mı dedi Charlotte'a.
Şimdi neden sizin için herkesin çok iyi bir insan dediğini anlıyorum dedi Charlotte. İyi eğlenceler.
Hoşça kal diyen Walden karısının yanına giderken bir yandan da düşünüyordu. Bazen doğru dürüst bir şey yaptığım da oluyor. Bu görüşme üzerine Charlotte neredeyse kadın hakları için yapılacak toplantıya gitmekten vazgeçecekti. Anne olayının ardından Bond sokağında bir kuyumcu dükkanının penceresinde gördüğü afiş onu alabildiğine isyancı bir havaya sokmuştu. Önce kadınlara oy hakkı yazısı dikkatini çekmiş, sonra da toplantının yapılacağı salonun evlerine çok yakın olduğunu fark etmişti. İlanda konuşmacıların kimliği açıklanmamıştı. Fakat Charlotte gazetelerde ünlü bayan Pankhurst'un önceden bildirilmediği halde böyle toplantılarda bulunduğunu okumuştu. Charlotte afişi okumak için durmuş fakat Maria'ya belli etmemek için vitrindeki bir bileziğe bakar gibi yapıyordu. O sırada dükkanın içinden çıkan bir oğlan camdaki afişi kazımaya başlayınca Charlotte o anda kesin olarak bu toplantıya gitmeye karar vermişti. Ama şimdi de babası bu kararlılığını sarsmıştı. Babasının da hata yapabileceğini, nasıl sıkılgan ve alçak gönüllü olabileceğini görmek Charlotte'u çok şaşırtmıştı. Hele cinsel birleşmeden güzel bir şeymiş gibi söz etmesi doğrusu büyük olaydı. Bu bilgilerden yoksun yetiştirildiği için artık babasına hınçlanmadığını fark etti. Bakış açısı da anlar gibi oluyordu. Fakat bütün bunlar hala müthiş bir bilgisizlik içinde olduğu gerçeğini değiştirmemekteydi. Bütün gerçekleri, özellikle kadın hakları konusunda olup bitenleri, annesiyle babasının anlatacağına hiç güvenmiyordu. "Gitmeliyim," dedi kendi kendine. Zili çalıp Pritchard'ı çağırdı, odasına bir salata getirmesini istedi. Sonra da çıkıp odasına gitti. Kadın olmanın büyük avantajlarından biri de başının ağrıdığını söylediğin zaman kimsenin seni sorguya çekmeyişiydi. Kadınların ara sıra başları ağrırdı işte. Tepsi geldikten sonra bir süre salatasını çatalladı, hizmetçilerin yemek zamanı gelince ceketini ve şapkasını giyip sessizce evden çıkıverdi. Ilık bir akşamdı. Çabuk adımlarla Knightsbridge'e doğru yürümeye başladı. İçinde tuhaf bir özgürlük duygusu kabarıyordu. İlk kez eşlik eden biri olmaksızın sokaklarda yürüdüğünü fark etti. "Ne istersem yaparım şimdi," diye düşündü. "Ne bir randevum var ne de bekçilik edecek dadım. Nerede olduğumu kimse bilmiyor. Gidip bir lokantada yemek yiyebilirim. Bir trene atlayıp İskoçya'ya gidebilirim. Bir otele gidip oda tutabilirim. Yolun ortasında bir elma yiyip çöpünü yere atabilirim." Çok dikkat çektiğini sanıyordu. Ama aslında kimsenin onu gördüğü yoktu. İçinde hep eğer sokağa tek başına çıkarsa tanımadık adamlar şu ya da bu yolla onu mahcup edeceklermiş gibi bir duygu olmuştu. Oysa ona bakan bile yoktu. Erkekler karanlık köşelere pusu kurmuş Charlotte'u beklemiyorlardı. Hepsi gece giysilerini giymiş bir yerlere gitmekteydi. Nasıl bir tehlike olabilirdi ki? Ama sonra parktaki deli adam aklına gelince adımlarını hızlandırdı. Salona yaklaştıkça daha birçok kadının o yana doğru gitmekte olduğunu fark etti. Bazıları ikişer kişilik, bazıları ise daha kalabalık gruplar halindeydi. Fakat büyük çoğunluk Charlotte gibi yalnız gelmekteydi. Charlotte'un kendine güveni arttı. Salon dışında yüzlerce kadından oluşan bir kalabalık vardı. Çoğu kadın hakları savunucularının renkleri olan mor, yeşil ve beyaz renklerde giyinmişlerdi. Bir yandan broşür dağıtılırken bir yandan da kadınlara oy hakkı adında bir gazete satılıyordu. Aralarında dolaşmakta olan birkaç polis memuru da onları alaycı bir nefretle izlemekteydiler. Charlotte içeri girmek için kuyruğa geçti. Kapıya vardığı zaman görevli kolluğu takan bir kadın 6 penny giriş ücreti istedi. Charlotte alışkanlıkla arkasına döndü ama ödeme yapmak için yanında ne Maria vardı ne de bir hizmetçi ne de bir uşak. Tek başınaydı ve parası da yoktu. Girişin ücretli olabileceğini hiç tahmin etmemişti. Zaten tahmin etmiş olsaydı da 6 penny'yi nasıl edineceğini bilmiyordu. "Bağışlayın," dedi, "param yok, bilmiyordum." Kuyruktan çıkmak için davrandı. Görevli kadın hemen uzanıp Charlotte'u durdurdu. "Zararı yok," dedi. "Paranız yoksa parasız girersiniz." Kadının orta sınıfa özgü bir aksanı vardı. Kibar konuşmuş olmasına karşın Charlotte onun aklından geçenleri tahmin etti. "Şu giysilerin güzelliğine bak, bir de parası yokmuş." "Charlotte, teşekkür ederim," dedi. "Size bir çek gönderirim." Sonra da içeri daldı fakat müthiş kızarmıştı. Tanrı'ya şükür bir lokantaya girmeye ya da trene binmeye kalkmamışım diye geçirdiği içinden. O anda dek yanında para taşıması hiç gerekmemişti. Dadısı her zaman biraz nakit para bulundurur, Bond sokağındaki bütün dükkanlardaysa babasının hesabı vardı. Claridge lokantasında bir yemek isterse ya da Cafe Royale'de bir kahve içerse masada kartını bırakması yeterliydi. Faturayı sonra babasına gönderirlerdi. Ama babası şimdiki gibi bir borcu asla ödemezdi. Salona girip önlerde bir yere oturdu. Hiçbir şey kaçırmak istemiyordu. Böyle şeyleri sık yapacaksam elime biraz para geçirmenin yolunu bulmalıyım diye düşündü Charlotte. Çevresine bir bakındı. Dağınık olarak oturan bir avuç erkek dışında salonu dolduranların tümü kadındı. Çoğunlukla orta sınıftan olan bu kadınların giysileri serj ya da pamukluydu. Kaşmir ya da ipekli giyinen hiç yoktu. Bazılarının diğerlerine göre daha görgülü oldukları fark ediliyordu. Hem daha alçak sesle konuşuyorlar hem de daha az süslenmişlerdi. Bu kadınlar da Charlotte gibi dikkat çekmemek için gösterişsiz şapkalar, bir yıl öncesinin paltolarını giymişlerdi. Platformun üzerinde kadın hakları bayrağıyla örtülü bir masa yerleştirilmiş, arkasına da 6 tane iskemle dizilmişti. Bütün bu kadınlar erkeklere baş kaldırıyordu demek. Charlotte bundan heyecan mı yoksa utanç mı duyacağına karar veremedi. 5 kadın sahneye doğru yürümeye başlayınca salon bir alkış patlamasıyla doldu. Kadınların 5'i de neredeyse son moda denebilecek biçimde giyinmişti. Camları kıran, tabloları parçalayan, bombalar atan gerçekten bunlar mıydı? Ne kadar da saygın bir görünüşleri vardı. Konuşmalar başladı. Charlotte anlatılanları pek anlamıyordu. Örgütün para durumu, dilekçeler, yasalarda istenen değişiklikler, seçimler gibi konular tartışılmaktaydı. Charlotte düş kırıklığına uğramıştı. Burada bir şey öğreneceği yoktu. Böyle toplantılara gelmeden önce biraz kitap karıştırması gerekiyordu herhalde. 1 saat kadar sonra kalkmak için davrandı. Tam o sırada kürsüdeki kadının konuşması kesildi. Sahnenin yanında 2 kadın belirdi. Bunlardan biri atletik yapılı, deri ceketli bir kızdı. Yanında yürürken ondan destek alan ufak yapılı bir kadın vardı. Soluk yeşil bir palto, geniş bir şapka giymişti. Salonda büyük bir alkış koptu. Platformda bulunan kadınlar ayağa kalktılar. Alkış sesleri yükselirken buna sevgi çığlıkları da ekleniyordu. Charlotte'un yanında oturan bir kadın ayağa kalktı. Birkaç saniye içinde 1000'i aşkın kadın ayaktaydı. Bayan Pankhurst ağır ağır masaya yürüdü. Charlotte kadını iyice görebiliyordu. Güzel denebilecek bir yüzü vardı. Siyah, iri gözleri, düzgün bir ağız ve biçimli çenesi yanında iri ve yassı burnu olmasa gerçekten güzel sayılabilirdi. Hapishanede geçirdiği günlerin ve açlık grevlerinin izleri, etsiz yüzü ve elleriyle derisinin sarıya yakın renginden belliydi. Oldukça güçsüz ve zayıf görünüyordu. Bayan Pankhurst ellerini kaldırınca alkışlar bir anda kesiliverdi. Konuşmaya başladı. Hiç bağırmadığı halde sesi net ve güçlüydü. Lancashire aksanıyla konuşmaması Charlotte'u epey şaşırttı. 1894 yılında düşkün evleri sorumlusu olarak Manchester Sosyal Yardım Kurulu'na seçildim. Daha ilk günümde 7-8 yaşlarında kız çocuklarının upuzun koridorlarda soğuk taşları sildiğini görüp dehşet içinde kalmıştım. Bu zavallı çocukların üstlerinde yaz-kış giydikleri kolsuz, yakasız, pamuklu giysiler vardı. Geceleri de bununla yatağa giriyorlardı. Gecelik bu yoksul çocuklara çok görülmüştü. Çoğunun bronşit oluşu yöneticilerin çocukların giyiminde bir değişiklik yapılması gerektiğini anlamalarına yetmiyordu. Tabii söylememe gerek yok, ben gelene dek yöneticilerin tümü erkekti. Düşkün evlerinde gebe kadınlar yerleri siliyor, en ağır işlerde çalıştırılıyordu. Ta ki bebekleri dünyaya gelene dek. Çoğu evlenmemiş kadınlardı, genç, çocuk denecek yaşta kızlar. Bu zavallı annelere doğumdan sonra 2 hafta hastanede kalma izni veriliyordu. Hastaneden çıkınca ya düşkünler evinde kalıp yer silerek geçimlerini sağlayacaklar ve tabii bu durumda bebeklerinden ayrılacaklar ya da çıkıp gideceklerdi. Ya kalıp o sefil yaşama devam edecekler ya da kucaklarında 2 haftalık bebekle sokağa atılacaklardı. Ne bir umut, ne bir yuva, ne para, ne gidecek bir yer. Bu zavallılar şimdi ne yapıyorlar? Hele o talihsiz bebeleri ne oldu? Charlotte bu ince konuların böyle ulu orta konuşulmasına çok şaşırmıştı. Evlenmemiş anneler, ufacık kızlar, evsiz, parasız, hem neden düşkünler evinde bebeklerinden ayrılıyorlardı? Doğru muydu işittikleri? Ama dahası da vardı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 186.